Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Bediüzzaman Hazretlerinin Mektubat isimli eserinin 19. mektubu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ait 300'den fazla mucizenin anlatıldığı bir mektuptur. Yani bizim mektuplarımıza benzemiyor. Alimlerin mektupları da kendileri gibi farklı, yaşamları gibi farklı. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatını okuyun mesela. Mektuplarında neler yazmış, hangi yüksek hakikatlerden bahsetmiş. Her bir mektup tabiri caizse bir iman hakikatini, bir İslamet hakikatini ispat ve izah ediyor. Bediüzzaman Hazretlerinin mektupları da öyle. Aslında bize de bir mektup nasıl yazılacağını bazı örneklerini göstermiş oluyor. Mektuplarımızı da böyle maneviyat alemiyle nurlandırmak gerekiyor. İşte bu 19 mektubun kendisi mucizelerden bahsettiği gibi kendi içinde de bir keramete, Allah'ın bir lütfuna mazhar olmuş bu mektup. Biliyorsunuz peygamberlerin gösterdiklerine, harikalara mucize deniyor. Ama veli zatların, Allah'ın sevgilisi olan zatların gösterdiği bazı harikalar ise keramet deniyor. Fakat unutmamak gerekir. Her peygamberin gösterdiği mucize Allah'ın yaratmasıdır. O peygamberin fiili değildir. Her veli zatın gösterdiği keramet de Allah'ın fiilidir. Haşa. O veli zatın fiili değil. Allah'ın yaratmasıdır. Allah'ın icadıdır. Allah'ın o veli zatta yarattığı bu harika keramet ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi sayılıyor. Yani her keramet aynı zamanda Peygamberimizin bir mucizesi sayılıyor. Çünkü o veli zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesi altında ve İslamiyet içerisinde olmakla o keramete mazhar olduğundan onun yaptığı keramet Peygamberimizin mucizesi sayılıyor. Bunun dersimizin içinde inşallah bir örneğini Kur'an-ı Kerim'den vermeye çalışacağız. Bu Risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Risale-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir. Yani kendisi Peygamberimizin mucizelerinden bahsediyor. Tamam, içinde 300 tane mucize var. Ama kendisi de bazı özelliklerle 3 açıdan özel bir keramete mazhar olmuş. O 3-4 nevi ile harika olmuştur. Birincisi, nakil ve rivayet olmakla beraber 100 sayfeden fazla olduğu halde kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ bağ köşelerinde 3-4 gün zarfında her günde 2-3 saat çalışmak şartıyla mecmu 12 saatte telif edilmesi harika bir vakadır. İslam tarihinde bunun örnekleri pek çok. Mesela bazı zatların yazdığı eserlere bakıyorsunuz. Yazdığı eserlerin hayatlarıyla mukayese edildiğinde o dönem içerisinde o kadar eserin yazılması mümkün değil. Demek ki Cenab-ı Hak keramet ile onlara bir bastı zaman nasip etmiş. Zamanı genişletmiş. Bunu anlamak mümkün. Allah-u Teala kerametkârâne bazı zatlara kısa zamanda çok iş yapmayı nasip ediyor. Bir bu açıdan keramet oluyor. Fakat buradaki durum biraz farklı. Şimdi düşünün, siz onlarca, yüzlerce hadis, tarih kitaplarından Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait olan binlerce hadis içerisinden, mucize içerisinden sistemli bir şekilde bir eser telif etmek istiyorsunuz. Önce o mucizelerin tamamını ya önünüze yazıp koymanız ya da kitapları önünüze koymanız lazım. Bugünkü araştırmalarımız böyle yapılıyor. Sonra onları kısım kısım tasnif etmeniz, tasnif ettiğiniz kısımları nerede geçiyor tek tek dipnot olarak kaydetmeniz ve onlardan çıkaracağınız, alacağımız dersleri ibret olarak koymanız gerekiyor. İşin özü bu değil mi? Ama düşünün, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 2-3 saat her gün çalışmak suretiyle talebelerini oturtuyor. Onların ellerinde kağıt kalem. O kendisi hiçbir kitaba, yanında yok zaten, bakmadan bu anlattığımız özelliklerin tamamını ve daha fazlasını yaparak şifahi bir şekilde birden başlıyor konuşmaya. Ve talebeleri yazıyorlar, kaydediyorlar. Olabilir. Bu esnada talebelerinden biri yapılan konuşmayı yazmaya gücü yetmeyebilir, yetiştiremeyebilir. Önemli değil. Öteki yazmıştır. Hepsi yazıyor. Yazma bittikten sonra onları birleştiriyorlar ve üstadımızın tasihine arz ediyorlar. Üstad Hazretleri bunlar tasih ederken de yine herhangi bir kitaba bakmıyor. Yine hafızasından Allah'ın lütfuyla, ikramıyla bu tasihleri yapıyor. Dolayısıyla 100 sayfadan fazla bir çalışmayı 10-12 saatlik bir zaman zarfı içerisinde yazmak ve yazdırmak hakikaten normal şartlarda olması mümkün olmayan bir olay olduğundan bu açıdan bu bir keramettir. Allah'ın özel bir ikramıdır. Neden? Madem ki anlatacağı olaylar mucizelerdir, o mucizelerin bir kerameti olarak Allah ikram etmiş. İkincisi, bu risale uzunluğu ile beraber ne yazması usanç verir, ne de okuması halavetini kaybeder. Biliyorsunuz bir şey insan birkaç defa tekrar edince bıkıyor, usanıyor. Ama bakın Kur'an-ı Kerim her gün, her saat okunsa yine usanç vermiyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim mucizedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olması, usanç vermemesi açısından Allah'ın kelamı olmasına bir delildir ve mucizedir bir açıdan. Belki yüzlerce mucizelik yönlerinden bir tanesi. Eğer bir eser okunduğu halde, sürekli yazıldığı, sürekli okunduğu halde usanç vermiyorsa, bu bir peygamberin olmadığına göre, bir veli zatın, bir alim zatın eseri olduğuna göre, o zaman buna mucize denmez, buna keramet denir. İşte bu 19. mektup Muzat Ahmedi Risalesi'nin, peygamberimizin mucizelerinin anlatıldığı bu risalenin yazması ve okuması usanç vermemesi gösteriyor ki, bu da bir keramettir. Tembel ehli kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki, bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civarda bir sene zarfında 70 adede yakın nüshalar yazıldığı, o mucize-i risaletin bir kerameti olduğunu muttali olanlara kanaat verdi. Fakat burada dikkatimizi çeken bir incelik var. Evet, sıkıntılı, usançlı zamanlarda 70'ten fazla risale yazılmış bu 19. mektup risalesi. Usanç olan insanları şevke getirmiş, temel insanları şevke getirmiş. Ve hakikaten iş güç zamanında, özellikle yaz mevsiminde zor durumlarda bu bolca yazılmış, tamam. Ama dikkatimizi çeken bir incelikle vurguluyor. Diyor ki, o mucize-i risaletin bir kerameti. Yani bu benim kerametim değil diyerek bu güzelliği, bu harika özelliği kendine vermiyor. Ve bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden meydana gelen bu özellikten ortaya çıkmış bir keramettir diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine dayandırıyor. Ne kadar güzel bir incelik. Bu aynı zamanda bize Allah-u Teala'nın bizde gösterdiği güzellikler ve özellikler olursa, eğer bazı kerametlere mazhar olursak bunları kendimizden bilmeyelim, Allah'tan bilelim. Ve özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olmamızdan dolayı Peygamberimize hürmeten bize ikram edilmiş bir özellik bilelim diye ince bir uyarı ve ikaz. Hem bu Peygamber Hazretlerinin ne kadar ince ve hassas olduğunu ve bize de yaptığı uyarılarda hiç kırmadan bir uyarıda bulunduğunu anlamak mümkün. Üçüncüsü, acemi ve tevafuktan haberi yok ve bize de daha tevafuk tezahür etmeden evvel onun ve başka 8 müstensihin birbirini görmeden yazdıkları nüshalarda. Bunun bizzat kendisini gördüm ben. Yani üstadımızın burada bahsettiği şeyleri, anlatacağı şeyleri bizzat ben müşahede ettim, gördüm. Olay şöyle. Bir defa Üstad Hazretleri kendisi yazdırıyor, tahsih ediyor ve o tahsih edilmiş nüshadan sonradan teksir ediliyor, çoğaltılıyor, yani istinsak ediliyor. Nasıl? Yazıyla. Henüz daha makine çıkmamış, Yani o tekstil makinesi çıkmamış, daha matbaa yok. Elle yazılıyor ve elle yazılanlar üstadımız tarafından tahsih edildikten sonra, hani yazanların yaptığı bir hata varsa düzeltiliyor, katiplerin hataları. Üstadımız son halini verdikten sonra onun verdiği nüsha çoğaltılıyor. 3, 5, 10, 100, 1000, belki 10 bin. 600 bin çoğaltıldığı söyleniyor. Evet. Onun için iman tekniğe meydan okumuştur. Yok böyle bir şey. Allah'ın özel bir ikramıdır. Bu açıdan da bir keramettir. Fakat bu 19. mektup Muzat Ahmedi Risalesi 8 ayrı müstensih tarafından, bir müstensih, bir de ondan başka 8 ayrı, yani istinsa eden, o yazıyı çoğaltan 100 sayfayı 8 ayrı kişi yazıyor. Evet, birbirini görmeden yazdıkları nüshalarda Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesi bütün risalede ve lafz-ı Kur'an 5. parçasında öyle bir tarzı tevafuk etmeleri göründü ki, yani öyle alta alta tevafuk etmiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam özellikle 5. parçası da Kur'an lafzı. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Çünkü orada daha çok geçiyor Kur'an lafzı. Öyle mükemmel alt alta intizamlı bir şekilde tevafuk etmiş ki zerre miktar insafı olan tesadüfe vermez. Kim görmüşse kat'i hükmediyor ki bu bir sırr-ı gaybidir. Mucize-i Ahmediye'nin aleyhisselam bir kerametidir. Bu hakikaten insanların düşünerek yapabileceği bir şey değildir. Haberleri de yok ve üstelik de bunlardan haberdar olmak istinsah yapıldıktan sonra meydana gelmiştir. Ama bu nedir? Bir keramettir. Her ne kadar bu eser vasıtasıyla Allah bu kerameti Bediüzzaman Hazretlerine ve onun talebelerine nasip ettiyse de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kerametidir diyerek güzelliği oraya bağlıyor. Şu risalenin başındaki esaslar çok mühimdirler. Hem şu risaledeki ehadis, öyleyse biz 19 mektup okurken aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri ne demektir, nasıl bize ulaşmıştır, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bize ulaşırken hangi yollarla bize gelmiştir, hiçbir şüphe olmamalıdır. Bazı metotları, usulleri ve kaideleri veriyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Onlar da böyle bir gazete gibi değil, dikkatle, teenniyle ve mütalaa ederek okumak gerekiyor. Ayrıca şu risaledeki ahadis hemen umumen eğmi hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber. Yani bir defa buraya aldığım hadisler sahih hadislerdir. En azından başka alimler tarafından sahihliği kuvvetlendirilmiş hadislerdir. Tabi bir hadis konusunda bir alimin zayıf demesi o hadisin bütün alimler tarafından hadis olarak kabul edildiği anlamına gelmez. Onun için bir hadisle ilgili hüküm vermeden önce başka alimlerin de o hadisle ilgili verdiği hükümleri, iki, o hadisin başka hadis rivayetleri tarafından kuvvetlenip kuvvetlenmediğini, aynı olayla ilgili başka rivayetler vardır. Evet, bu hadis bu yolla zayıf olabilir ama aynı hadis başka 10 yolla, başka 5 yolla, başka 2 yolla, başka 1 yolla sahih ve güvenilir gelmiş olabilir. Onun için onlara dikkat etmek lazım. Onun için diyor, hadis alimleri tarafından umumen makbul ve sahih olmakla beraber en kat'i hadisat-ı risaleti beyan ediyorlar. Hem rivayetler kesindir, kabul edilmiştir alimler tarafından, makbul görülmüştür. Hem de Peygamber Efendimizin gösterdiği kesin olan mucizeler nakledilmiştir. Yani şüpheli, işte olmayabilir gibi mucizeler değil, kesin ve kat'i olan mucizeler aktarılmıştır. O risalenin mezayasını söylemek lazım gelse, o risale kadar bir eser yazmak lazım geldiğinden, müştak olanları onu bir kere okumasına havale ediyoruz. Yani bu eserin güzelliklerini anlamak, güzelliklerini yazmak, gerçekten bir eser yazmak gerekiyor. Ama ben bunları yazmak yerine bu eseri hiç olmazsa bir defa okumayı tavsiye ediyorum diyor. Elbette Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz sözü burada önemli. Bir insanın bir şeyi methetmektense o insanın yaptığı bir şeyi görmek, okumak, seyretmek, yaşamak elbette onu anlatmaktan daha etkilidir. Siz Mimar Sinan'ın mimarlığını anlatmak yerine Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Camisi'ni görmeniz, hele hele uzman bir insanın onu bize göstererek anlatması durumunda, az çok biz de mimariden anlıyorsak elbette o Mimar Sinan anlatmaktan daha etkilidir ve bizim için daha önemlidir. Öyleyse biz de bu eserin kıymetini anlamak istiyorsak bu eseri bir defa okumamız gerekiyor. Burada bir ihtar var. İhtarı da okumakta fayda var. Şu risalede çok ehadesi şerife nakletmişim. Önemli bir olay bu. Bunu mutlaka bilmek gerekiyor. Yani Bezm Hazretleri burada yüzlerce hadis rivayet etmiş. Yüzlerce yol ile, yüzlerce kitaptan. Bazen bize diyorlar efendim buradaki bu hadisin, evet kaynaklarda kaynağı var ama işte Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Sünen'de, Beyhaki'nin Sünen'inde, Şuab-ül İman'da kaynağı var. Tamam. Fakat ifade değişikliği var. Orada Resul demiş, burada Nebi demiş. İşte orada şu kelime kullanmış, burada bu kelime kullanmış gibi bazen manayı bozmayan kelime farklılıklarını dikkat alarak itiraz ediyorlar. Üstad Hazretleri buna cevap veriyor. Diyor ki, yazdığım hadislerin lafzında yanımda kötü bir hadis bulunmuyor. Yani yanımda kötü bir hadisiye hadis kitapları yok. Kur'an-ı Kerim'den başka yanında kitap olmamış, zaten bulundurmamışlar. Zaten onu bütün kitaplarından, bütün hayattan tecrid etmişler o zamanın yöneticileri. Dolayısıyla yanında hiç kitap bulunmadığı için daha önce 90 kitabı, belki daha fazla kitabı ezberlemiş ve 3 ayda bir hafızasından tekrar ediyordu. 3 ayda kısa bir zaman diliminde bu kadar kitabı ezberlemek bir keramettir. Ezberlediği bu kitapları hafızasına tutup 3 ayda bir tekrar etmek de bir keramettir. Elbette o hafızasındaki kitaplardan bu kadar 100 sayfalık bir eseri tamamını naklederek ve tamamının kaynaklarını belirterek hem ravilerini, hem kitaplarını, hem o ifadelerin orijinallerini, hem de onunla ilgili ifadeleri bize aktarmak elbette bu da bir keramettir. İşte böyle kerametli, böyle harika bir eseri telif ederken yanında hiçbir hadis kitabının bulunmadığını bilmelisiniz. Eğer yazdığım hadislerin lafzında yanlışım varsa ya tasih edilsin veyahut hadisi bilmanadır denilsin. Hani bizim bu 19 mektupta gördüğümüz hadislerden bazıları eğer hadis kaynaklarında gördüğümüz lafızlarla birebir uyuşmuyorsa o zaman bu hadis-i şerifin o hadis kaynaklarında geçen şekliyle bilinmesini ya da zaten manaya bir bozukluk vermiyor. Maksat da zayi olmuyor. Öyleyse manayla rivayet dini ilimler açısından, hadis ilim açısından caizdir diyerek siz de buna ilişmeyebilirsiniz. Çünkü kavli racih odur ki nakli hadisi bil mana caizdir. Kavli racih ne demek? Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize aktarılan hadisleri bir muhaddis Peygamberimizden duyduğu şekliyle değil de o duyduğu şekle yakın başka manalarla, başka kelimelerle aktarsa caiz midir? Bazı alimlere göre bu caiz değildir. Ancak ekser alimlerin çoğunluğunun kabul ettiği görüşe göre hadis ilminde de bu önemli bir kuraldır, bir metottur. Mana ile Peygamberimizin hadislerini rivayet etmek caizdir. Hadisin yalnız manasını alıp lafzını kendi zikreder. Madem öyledir, yanlışım, lafzında yanlışım varsa hadisi bil mana nazar ile bakılsın. Öyleyse biz bu 19. mektuptaki bazı hadislerin hadis kaynaklarında geçtiği lafızla aynı kelimeyle olmadığını gördüğümüzde hemen hadisi reddetmek yerine zaten İslam alimlerinde kabul ettiği bir usul ve kural vardı. O kurala da bu uygundur diyerek hadise ilişmeyelim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o konularla ilgili rivayetinin doğru olduğu hakkında bir şüpheye düşmeyelim inşallah.